politik kavramlara odaklanan Disiplinler Arası Podcast kanalı Zihni Politik'e hoş geldiniz. Zihni Politik'te politik niteliği olan kavramları alanında çalışmalar yürüten bir konuk eşliğinde inceliyoruz. Zihni Politik'e tercih ettiğiniz podcast platformundan kulak verebilirsiniz. Bu bölümde Galatasaray Üniversitesi Kamu Hukuku Doktor Öğrencisi Hasan Basri Çiftçi ile devlet garantilerini konuştuk. Devlet garantilerini ele alırken 6 soruya yanıt aradık. Devlet neden garanti verir? Yani devlet garantisi nedir? Eğitim, sağlık, güvenlik, ulaştırma, adalet gibi kamu hizmetlerinin finansmanında devlet garantileri ne gibi bir rol oynar? Talep ve hazine garantileriyle hangi durumlarda karşılaşıyoruz? Neoliberal ekonomik parametreler devlet garantilerini nasıl etkiledi? Türkiye'de devlet garantileri nasıl uygulanıyor? Örneğin yap işlet devret, yap kirala devret ve işletme hakkının devri gibi finansman modelleri Türkiye'de neden bu kadar sık uygulanıyor? Türkiye'deki İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi mega projelerde devlet garantileri nasıl uygulanıyor? Şimdi bir önceki bölümde vergi, bütçe ve demokrasi ele almıştık. Aslında çok fazla paralellikler de var. Öncelikle bu bölüm bir yeni çıkmış bir kitap üzerine, onu söylemek lazım. Tebrik ederim Hasan Basri tekrar ve hoş geldin.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Devlet garantilerini konuşacağız bugün. Genel anlamda çok fazla üzerine durulmayan bir konu. Zaten tezin, yayınlanmış olan tezinde de bunu sıkça vurguluyorsun. O yüzden çok temel bir yerden yine tanımdan başlamak istiyorum ben. Devlet garantileri nedir? Devletin garanti vermesi ne demektir ve neyi kapsar? Ve yani ilk söylediğime de referans vererek soruyorum bunu. Devlet garantileri dediğimiz konu neden ihmal edilmiş bir konu olarak dikkat çekiyor?
Çok teşekkür. Teşekkür ediyorum. Şimdi geçen hafta da bütçe nedir diye sorarak başlamıştın. Yine aslında böyle hani sorması da zor tabii ama cevaplaması daha da zor bir soru. Hep bu nedirlerde yani kavramlarda bir şekilde bitiyor. Çünkü kavramların içeriğine dair işte Ioanna Cruțurea şey der. Bir kavramın herkesçe bilindiği zannedilmesi ama aslında gerçek içeriğinin bilinmemesi o kavramı tehlikeli hale getirir der. Biraz belki o insan hakları için söyler sonra bunu ama belki devlet garantilerine de bunu biraz çekebiliriz. Yani devlet garantisi kamuoyunda sıkça tartışılıyor. İşte devletin verdiği özellikle bu mega projelerdeki köprü, otoyol vesaire, havayolu gibi büyük projelerdeki garantiler sürekli gündemde. Ama bunun iktisadi boyutu işte görece tartışılıyor. İşte maliye boyutu görece tartışılıyor. Ama hukuki ve sosyal boyutunda açıkçası bir eksiklik var. Benim zaten tez konumda biraz buradan hareket ediyor. Dolayısıyla bu eksiklik de hani sadece bunun işlerliğine ya da işte devlet garantilerinin nasıl yürüdüğüne, nasıl sona ereceğine, ne tür borçlar vesaire böyle şeylere ilişkin değil. Direkt seni sorduğun sorudan başlıyor. Yani devlet garantisi nedir sorusuna cevap verme noktasında bile en azından hukuki perspektiften bir sıfır noktasından hareket etmek gerekiyor. Yine Frédéric Bastiat'ın tam tarihini hatırlamıyorum ama Fransız bir ekonomist opportunity cost, fırsat maliyeti dediğimiz şeyi anlatmak için bir makale yazıyor. Makalesinin başlığı da görünen ve görünmeyen şeyler. Çünkü böyle iktisadi boyutu da olan meselelere bakınca onların sadece işte o sayısal karşılıklarına ya da iktisadi boyutuna değil onun gerisinde yatan görünmeyen başka şeylere de bakmamız gerektiğini söyleyerek böyle bir başlık koymuş. Ben devlet garantilerinde de böyle bir görünmeyen şeyler ve görünen şeyler ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle işte iktisadi ve sosyal boyutu en başta da söylediğim gibi biraz ihmal ediliyor. Öte yandan bunun sebepleri de var. Bu genelde devletin garanti verdiği sözleşmeler kamuya kapalı sözleşmeler. Ticari sır ya da devletin ilerleyen zamanlardaki işte benzer sözleşmelerde müzakere gücünü azaltmamasına yönelik devletin tavrı dolayısıyla işte bunlar kamuyla paylaşılmıyor. Bunun dışında bir de kanuna yeni eklenen borç üstlenimi gibi, işte talep garantileri gibi bir takım yeni kurumlar var. Bu da kafa karışıklığını besliyor ve aslında o görünmeyen şeylerin sayısını artırıyor. Hem o gizlilik hem yeni ihdas edilen kurumlar hem de iktisadi ve sosyal boyutun gözden kaçırılması. Dolayısıyla dönüp de devlet garantileri nedir diye sorduğumuzda belki de 3-0 geriden başlamamız gerekiyor. Çünkü önümüzde bir takım engeller oluyor. Ama temelde devlet garantilerini ben şu şekilde değerlendiriyorum. Birazdan detaylarına gireceğiz. Devletin bir takım hizmetler yürütmesi gerekiyor. Devletin bu hizmetleri yürütürken de bir finansmana ihtiyacı var. Ve bu finansmanı hem kamu hizmeti dediğimiz şeyler işte eğitim gibi, sağlık gibi, işte askeri hizmetler gibi, adalet hizmetleri gibi aslında sürekli ihtiyacımız olan ve sürekli devam etmesi gereken şeyler. Dolayısıyla kamu hizmetinin süreklilik şeklinde bir niteliği var. Ve ayrıca bir de teknolojik boyutu var. Şimdi yani 100 yıl önceki sağlık hizmetinin getirdiği finansman maliyetiyle şu andaki sağlık hizmetinin getirdiği finansman maliyeti aynı değil. Dolayısıyla bu süreklilik ve teknolojik gelişmelerden doğan büyük bir finansman ihtiyacı var kamu hizmetinin. Ve bunu finanse ederken de devlet iki farklı yol benimsiyor. Bunların ilki doğrudan devletin finanse etmesi yolu, diğeri de kamu kesiminin, yine devletin özel sektörle işbirliğine gitmesi yolu. Devlet doğrudan finanse ettiğinde üç farklı imkanı var. Yani doğrudan devletin finanse etmesi demek şu: bu hizmetlerin parasını doğrudan devlet kasasından çıkması demek. Bu da üç şekilde oluyor. Birincisi, geçtiğimiz programda detaylı olarak konuştuğumuz o kamu gelirleri meselesi. Yani %50'ye yakın Türkiye'de kamu gelirlerinin vergi, bir takım başka gelirler var, işte para fiskal gelirler var, özelleştirmeden elde edilen gelirler var, devletin sunduğu mal ve hizmetler bakımından elde ettiği bedel gelirleri var vesaire vesaire. Ama temelde yine burada da vergiler diye düşünebiliriz. Yani devlet kamu hizmetini finanse ederken birinci olarak topladığı paraları harcayabilir. İkinci ihtimal para basma. Bu parayı karşılamak için işte Merkez Bankası aracılığıyla para basabilir, ama bunun da enflasyonist etkileri olduğu için belki de bu birazdan anlatacağım yapıda en az popüler olan cevap. Üçüncü ihtimal de borçlanma ihtimali. Yani doğrudan kendi kasasından harcamıyor da başka bir yerden borç alıyor. Ve bu borçlanma da aslında biraz karşımıza çıkacak devlet garantileri dediğimiz şey. Borçlanmaya dönmeden önce ikinci seçeneği de biraz açıklamak istiyorum. Ne dedik? Doğrudan devlet tarafından dedik ya da özel sektörün katılımıyla dedik. Özel sektörün katılımıyla da aslında bu sürekli kamuoyunda karşılaştığımız yap işlet, işte yap işlet devret, yap kirala devret ya da işletme hakkının devri gibi bir takım finansman modellerini benimseyerek devlet kendi başına, yani bu kamu hizmetini finanse etmez de özel sektörle bir işbirliği ilişkisi içerisine girerek işte mesela hizmetin bir kısmını devredebilir ya da hizmetin yalnızca işte işletim kısmını devredebilir vesaire. Çeşitli finansman modelleriyle hizmetin yürütülmesini, kamu hizmetinin yürütülmesini sağlayabilir. Devlet garantileriyle de aslında her iki bağlamda da karşılaşıyoruz. Ama şu şekilde: borçlanma bağlamında hazine garantileriyle karşılaşıyoruz genellikle. Özel sektörün katılımıyla olan devletin finanse, işte kamu hizmetini finanse etmesi hususundaysa talep garantileriyle karşılaşıyoruz çoğunlukla. Alelade bir borçlanmadan da farklı bir şey olarak karşımıza çıkıyor devlet garantileri. Bunlar koşula bağlı borçlar. Yani devlet garanti vermekle işte geri ödeme garantileri bakımından, yani borçlanma bakımından ve özel sektörün katılımı bakımından iki farklı şeyden, garantiden söz ettim. Bunlardan birisi bakımından işte aldığı borcu geri ödenmesini garanti ediyor. Yani o borç geri ödenmezse devlet bir ödeme yapacak. Buradaki koşul bu. Diğeri bakımından da işte belirli bir talebi garanti edebiliyor örneğin. İşte o köprüden yeterli sayıda insan geçmezse, işte hava yolunu yeterli sayıda yolcu, havalimanını yeterli sayıda yolcu kullanmazsa vesaire gibi. Dolayısıyla hep bir işte olmazsa, etmezse, yapmazsa, yani doğrudan kategorik olarak devlet bir para ödemiyor ama belirli koşullar gerçekleşirse ödüyor. Dolayısıyla ben temelde devlet garantilerini kamu hizmetinin finansmanında devletin bu çerçevede başvurduğu koşula bağlı bir borçlanma olarak görüyorum. Sonra da uzun cevabım budur. Bu şekilde.
Evet, çok güzel bir şekilde özetledin aslında, özellikle de son cümlenle. Bir de bu devlet garantileri konusu, yani hukuk ve sosyal açıdan ihmal edilmiş dedin özellikle. Devlet garantileri hukuk alanında, özellikle alt hukuk alanlarında ne gibi bir yere karşılık geliyor? Mesela özellikle kamu hukuku, özel hukuk, idare hukuku, mali hukuk ve bütçe hukuku gibi alt hukuk dallarına karşılık geldiğini söylüyorsun aslında. Bu alt hukuk dallarındaki konumunu biraz açabilir misin? Devlet garantilerini konumlandırmamıza yardımcı olması için.
Evet, evet. Ya şu şekilde bunu da anlatabiliriz. Aslında öncelikle belki hani bu ayrıma yabancı olan dinleyiciler varsa onlar için bir kamu hukuku, özel hukuk arasında ayrımı nasıl yaptığımızı kısaca söyleyeyim. Kişiler arasındaki ilişkiler aslında uygulanan hukuk, işte aile gibi, sözleşmeler gibi, ticaret gibi kişiler arasında, kişiler düzeyinde kalan uyuşmazlıklar ya da ilişkilere uygulanan hukuk özel hukuk olarak adlandırılıyor. Ama işin içine devlet girdiğinde, işte mesela devlet vergi topladığında veya devlet yönettiğinde ya da devlet ceza vermek istediğinde, buradaki artık hukuk ya da işte anayasa gibi başka işte yasama yürütmenin dahil olduğu başka şeylerde, meselelerde, buradaki hukuka da kamu hukuku diyoruz. Yani ilişki bakımından, yani kişilerin devletle ilişkisi bakımından uygulanan şey artık kamu hukuku oluyor. Bu başta mesela en temelde idare hukukuyla karşılaşıyoruz. Çünkü burada devlet bir takım idari sözleşmeler yapıyor özel hukuk şirketleriyle ya da işte borçlanırken devlet yine dış finansman kaynaklarından aldığı borçlar için, işte mesela bir sendikasyon kredisi için yine sözleşmeler yapıyor. Dolayısıyla bir, idarenin yaptığı sözleşmeler söz konusu. Dolayısıyla idare hukuku, yani özne bakımından orada idare olduğu için idare hukuku birinci sırada. Onun dışında bir de bunlar idarenin özel hukuk alanındaki sözleşmeleri. Yani idarenin yaptığı bütün sözleşmeler de kamu hukukuna tabi değil bizim hukuki yapımızda. Bunlar idarenin özel hukuk sözleşmeleri olduğu için özel hukuk ve özellikle de borçlar hukuku gündeme geliyor. Bunlar geçen hafta konuştuğumuz işte kamu gelirlerine ve kamu harcamalarına ilişkin bir takım şeyler, sözleşmeler olduğu için ve bu sözleşmelerin sonuçları bütçede görülebildiği, paylaşılabildiği, yani kamu harcamalarına ve kamu gelirlerine ilişkin olduğu için bütçe hukukuyla da ve dolayısıyla yine onun belki üst bir başlığı olan mali hukukla da ilişkili. Dolayısıyla yani bütçe hukukuyla, sözleşmeler hukukuyla, idare hukukuyla hep sıkı bir ilişki içerisinde ve birçok alanda hukuk disiplini açısından konumlandırabiliyoruz. Ama bu onu hala interdisipliner yapmaya yetmiyor bence. Her zaman bunu açıklarken mecburi olarak bu hukukun iktisadi alanı ve onun sosyal boyutuna da değinmesi, hatta belki de hukuki düzenlemelerin temelini buradan ele alarak açıklamaya çalışması mecburi gibi geliyor bana.
Bu devlet garantilerinin özellikle Türkiye özelinde, yine birinci bölümde de vergi, bütçe ve demokrasi bölümünde de Türkiye özelinde konuşmuştuk. Yine burada devlet garantileri Türkiye ve Osmanlı tarihinde nasıl bir seyir izlemiştir? Devlet garantileri özellikle tezinde de bundan uzun uzun bahsediyorsun. Genel gidişat anlamında nasıl bir tarihinden söz edebiliriz devlet garantilerinin?
Şimdi genel olarak devletin garanti vermesi sanki son 20 yıla, 30 yıla belki ait bir artifact gibi, bir işte kurgu gibi varsayılıyor ve öyle tartışılıyor. Yani özellikle de mevcut iktidarın belki hani bir şeymiş gibi, işte önümüze getirdiği bir uygulamaymış gibi. O öyle değil. Belki de hani bu hani şeyin, artifact'in kökenine hiç bakılmıyor diye belki de böyle sorunlar. Yani o aradaki bağlantı aslında şimdi birazdan açıklayacağım. Çok temel ve çok önemli bir bağlantı. Dolayısıyla bu soruyu ilk defa ve özellikle sorduğun için sana çok teşekkür ediyorum. Çünkü daha önce hani herhangi bir yerde herhangi bir şekilde bunu dile getirme fırsatım olmadı, ama ben tezde 4 gruba ayırdım diyelim. Aslında hani dördüncüsü günümüzdeki halin değerlendirilmesiydi. Temelde bir Osmanlı ve erken cumhuriyet dönemi dediğim dönem var. Bir milli dönem dediğim dönem var. Bir de neoliberal dönem dediğim dönem var. Bunlar tabii ki kimseyi şaşırtmamıştır, yani böyle benim bulduğum kelimeler ve gruplandırmalar değil. Buradaki ayrımı yaparken de işte Osmanlı'nın son döneminden başlatıp 1929 ekonomik bunalımına, sonra 1929 ekonomik bunalımından sonraki dönemi de işte 1973 petrol krizine kadar ayırdım. Ve hakikaten devlet garantileri son işte 20-30 yılın bir artifekti değil. Aslında bizim 1850'lerden beri bu topraklarda yaşadığımız ve yanlış olduğunu da gördüğümüz, deneyimlediğimiz bir şey. Belki hani işte Portekiz'den, İngiltere'den vesaire böyle kamu özel işbirliklerini konuşurken, tartışırken çok örnek verilir yapısının başarılı olup olmadığından. Ama hiç Osmanlı'dan örnek verilmez. Belki hani bu bize ait, bizim dünyada bulunduğumuz yerdeki deneyimimize ilişkin bir şey olduğu için ben önemli görüyorum açıkçası. Yani bir Portekiz'in deneyimiyle eşleştiremeyiz ama belki Osmanlı'nın deneyimiyle eşleştirebiliriz diye düşünüyorum. 1856 yılında ilk kez karşılaşıyoruz. Öncelikle iki farklı sistem var. Bunlardan birincisi kar garantisi sistemi. Diğer sistemse kilometrik garanti sistemi. Aslında bugünkilerden çok farklı değil. Kar garanti sisteminden kasıt, işte bir proje yaptırıyoruz. Osmanlı döneminde de bu işte bir genellikle demir yolu projesi oluyor. O demir yolu projesini yapan şirkete imtiyaz olarak o bölgedeki bazı sancakları ona bağlıyoruz. Vergileri toplama hakkı veriyoruz. Bu kilometrik garanti. Yani kilometre üzerindeki şeyde bulunan sancaklardan bir takım vergileri toplama yetkisi. Kar garantisi ise onun işletiminden tıpkı bugünkü gibi elde edilecek karı garanti ediyoruz. Eğer o kar yerine gelmezse de daha sonra aradaki farkı Osmanlı ödüyor. Bu 1856 yılında İzmir-Aydın demiryolunda uygulanmış kar garanti sistemi. Yine 1861 yılında Rusçuk-Varna demiryolunda uygulanmış. Kilometrik garanti sistemi, ben gittim, orası çok da güzel bir demiryoludur. Herkese de tavsiye ediyorum, pandemi sona erdikten sonra umarım böyle bir şey eklerler. İşte 1890 yılında yapılan Selanik Manastır, daha sonra Selanik İstanbul 1892 yılında. O demir yolları da yine kilometrik garanti sistemiyle yapılmış. 1899 yılında da Bağdat Demir Yolu'nun yine bu şekilde yapıldığını görüyoruz. O dönemin sonuna isterseniz bakalım. Biliyorsunuz yani yine çoğumuz aşinayız ki Osmanlı'nın dış borçları çok arttığı için işte Duyunu Umumiye İdaresi kuruluyor ve Duyunu İmam Umumiye İdaresi de aslında Avrupalı alacaklıların devletten, Osmanlı'dan almaları gereken borçları doğrudan vergilerden tahsil edebilmek için kurulan bir idare. Ve bu idarenin elde ettiği işte borç bakımından borç yükünü bu bahsettiğim garantiler 300 milyon frank kadar artırmış bu dönemde. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra bu dışa bağımlı ekonomik mirastan kurtulmak için biz bunları reddetmeye çalışmışız. Ve hatta işte 1923 yılında Türkiye İktisat Kongresi'nde yabancı sermaye bakımından işte tam bağımsız Türk ekonomisinin tesis edileceğini savunmuşuz. Ama daha sonra Osmanlı'nın yabancı şirketlere verdiği imtiyazları Lozan'da saklı tutmuşuz. Dolayısıyla epey bir yıl Osmanlı battıktan, yıkıldıktan sonra bile biz bu garantileri ödemeye devam etmişiz. Yani garantilerden kurtulmanın öyle yolu yokmuş ki, tarihten en azından bunu görüyoruz. Dış borçlarını ödeyemeyen bir devletin dış borç yükünü ne kadar artırmış ve bunlardan kurtulmak o devlet yokken bile mümkün olmamış. İkinci dönemde biraz yeni kurulan devlet aslında liberal bir çizgide başlıyor. Bütün dünyanın olduğu bir ekonomik çizgide başlıyor. Bütün dünya demek de yine tabii yani batı merkezli bir bakış açısıyla diyerek en azından öyle devam edeyim. 1929 ekonomik bunalımıyla birlikte biraz daha artık Keynesyen politikaların devreye girdiği, dolayısıyla işte korumacı, devletçi bir takım ekonomik idari prensiplerin yönetim alanına hakim olduğu bir döneme geçmiş bulunuyoruz. Ama bu dönemde de yine devlet garantileriyle karşılaşıyoruz. Yani aslında ekonomide devletin etkisi artıyor ve belki işte o bir az önce çizdiğim İkili yapıdan daha doğrudan devletin finanse ettiği, dolayısıyla hani özel sektörle vesaire ortaklıkların daha görece az kurulduğu bir şey olmasına rağmen, dönem olmasına rağmen yine de devlet garantileriyle karşılaşıyoruz. Çünkü temelde evet devlet kendi kasasından, bizzat hazineden karşılıyor işte 1929 sonrasındaki dönemde. Ama mesela 1933 yılında Ordu'daki bir köprü projesinde verilen işte krediler için bir garanti ile karşılaşıyoruz. Başka Marshall 1950 sonrası Marshall yardımlarına da paralel olacak şekilde bazı karayolu projelerinde yine garantilerle karşılaşıyoruz. Belki şöyle bir kurgulama yapılabilir milli dönem için. Biraz daha devletçi ideale hizmet ettiği ölçüde hani onu destekleyecek şekilde tamamen kurtulmuş bir garanti pratiği yok. Ama o ideale hizmet edecek şekilde yine ara ara garantilerle karşılaşıyoruz. Ama asıl bugünkü garanti meselemiz aslında 1929 öncesine de benzeyecek şekilde, yani Osmanlı'nın son dönemlerine benzeyecek şekilde, ki bu bence bize bir uyarı işareti de veriyor açıkçası şu anki dış borçlanma durumumuza ilişkin. Çünkü bu hakikaten ülkelerin bağımsızlığını tehlikeye atabilecek kadar önemli bir mesele. İşte Duyunu Umumiye tecrübemiz var. Dolayısıyla ben bunun hep altını çizip hep anlatmak istiyorum. Neoliberal dönem dediğimizde de aslında yine bir belki bunu da 2001'deki Türkiye krizine kadar sürdürebiliriz. Türk ekonomik krizinden sonra biraz daha bir gerileme oldu ama en cılkının çıktığı demek hani doğruysa garanti ve üstlenimlerin o 2001 krizine kadar olan dönem oluyor. Burada da neredeyse belediyelerin işte yurt içinden aldıkları otobüslere bile devlet garanti verir oluyor. Yani o dönemde hakikaten artık devletin garanti vermesi o kadar yaygınlaşıyor ki biraz da 2001 kriziyle birlikte bu borçlar, çünkü bunların hepsi borç yükü aslında devletin. Bunların biraz önüne geçebilmek için 47-49 sayılı kanunda ve 50-18 sayılı kanunda çeşitli değişikliklerle desteklemeler yapılıyor. Şimdi bugüne gelecek olursak devletin garanti vermesi işte bu 1973 ve 2001 arasındaki neoliberal dönem dediğim dönemdeki kadar yaygın değil. Daha hukuki kurallara tabi, daha kısıtlı bir çerçevede, daha büyük bir aslında tarihi şeyin parçası. Sadece bu son 20 yıla, 30 yıla ait bir şey de değil. Bir takım sayılar verebilirim istersen. Bunlar da şu anda Türkiye'de devlet garantilerinin ve borç sistemlerinin miktarına ilişkin sayılar. Şu anda hazine geri ödeme garantili dış borçların toplam miktarı 14 milyar 48 milyon dolar. Toplam net dış borcun %5.75'ini oluşturuyor. Ve gayri safi milli hasılanın, bunu birazdan muhakkak döneriz, %1.74'üne denk geliyor. Bunun yaklaşık 10 milyar dolarlık kısmının 2026 yılına kadar ödenecek. Yani totaldekinin 2/3'ünü ancak 2026 yılına kadar ödeyebileceğimizi Hazine Maliye Bakanlığı'nın sunduğu projeksiyonlar gösteriyor. Bunların da tabii güvenilirliği tartışılır. Bunun yanında hazine yatırım garantisi devam eden yalnızca bir kamu özel işbirliği projesi mevcut. 2019'a kadar hazinenin üstlendiği toplam garanti, işte yatırım garantisi verip de ödeme yapılan toplam tutar 2 milyar 36 milyon dolar. Ama bunun dışında sayılara ve istatistiklere maalesef yansımayan devasa bir talep garantisi. Bunlar yine gizliler ancak ifşa edilebiliyorlar. İfşa edildikleri ölçüde biliyoruz. Tutarı gayri safi milli hasılanın %1.74'ünden çok daha fazlasını, %2.76'sını bulan borç üstlenimleri de var. Bunların da tabii detaylarını, bu bütün kavram karmaşasının ne anlama geldiğini umarım ilerleyen dakikalarda konuşacağız.
İstatistiklere yansıyor mu peki bu dediğin kayıt dışı şeyler?
Şu anda açıkçası şeylerden görebildiğimiz, resmi işte istatistiklerden görebildiğimiz şeyler şunlar. Hazine geri ödeme garantilerini görebiliyoruz. Hazine geri ödeme garantileri dediğim, devlet bünyesinde bulunan idarelerin, yani işte bakanlıkların ya da başka çok uzun bir liste ama temelde bakanlıkları düşünebilirsiniz hani daha kolay olması açısından, dışarıdan aldığı borçlara verilen garantiler, hazine geri ödeme garantileri. Bunları görüyoruz. Bunlar istatistiklere yansıyor. Onun dışında hazine yatırım garantisi dediğimiz şeyi de görebiliyoruz. Bunlar güya yapışlet devletlerde verilen garantiler ama talep garantileri buna dahil değil. Yani o köprüden geçmeyen ya da işte otoyolu kullanmayan vesaire, o buna dahil, hazine yatırım garantisine dahil değil. Onlar talep garantileri olarak geçiyor. Onları göremiyoruz. Talep garantilerinin ne kadar olduğu, ancak işte Çiğdem Toker gibi çalışkan ve acar
araştırmacı gazeteciler sayesinde, evet.
Aynen, ya da işte bazen işte Sayıştay bir şeyi açık ediyor. Onun üzerinden, o raporlar üzerinden işte Uğur Emek gibi çok iyi ekonomistler bazı sonuçlara varıyor. Öyle öğrenebiliyoruz. Borç üstlenimi istatistikleri, nerede ne kadar borç üstlenilmiş, o da yine Hazine Maliye Bakanlığı'nın istatistikleri, işte kamu yönetim raporları paylaşıyor her ay. Orada görebiliyoruz.
Şimdi bu 3 döneme ayırmamız, anlamamız açısından iyi oldu aslında. Dediğin gibi o kavram kargaşasının içerisine de şimdi gireriz. 1973'ten 2001'e kadar aldığın, Türkiye özelinde aldığın dönemde özel olarak zaten Batı dünyasında diyelim, neoliberal ekonomik paradigmanın hakim olduğu bir dönem. Bu neoliberal ekonomik düzen devlet garantilerini nasıl etkiledi? Sadece 1973 ve 2001 için sormuyorum bunu. Aynı zamanda hani şimdiyi de kapsayacak şekilde nasıl etkiledi? Bu neoliberal yaklaşım kamu hizmetinin finansmanında devletin rolüne nasıl bir etkide bulundu diye de sorabilirim aslında.
Evet, bu da yine çok önemli bir soru. Aslında bu gruplamamızda da bizim bugünü anlamamıza da epey yardım eden bir şey. Ben de genelde böyle bir araştırma yaparken akademik şeye dikkat ediyorum. Yani mesela bunu neoliberal olmasını o da bir eleştiri konusudur ya. Ben ama mesela bunu soruya almaya çalışmıyorum. Genelde incelediğimiz şeyin bize sunulan o işte mantıksal akışı bir neoliberal kurguyu taşıyorsa, onu onunla birlikte anlamaya çalışıyorum ve zaten onunla birlikte anlarken eksiklikleri çıkıyor, o şeyin dökülüyor yani. Dolayısıyla hani artık ekstra bir şeye gerek kalmıyor yani, öyle bir yere geliyorsun ki, mesela ben aslında araştırmamda biraz da öyle bir noktaya geldim. Türkiye'deki devlet garantilerinin hukuki yapısı aslında artık neoliberal bile olmuyor. Hatta bir takım işte talep yönlü başka bir politikaya dönmüş oluyor. Yani dolayısıyla neoliberal ekonomik paradigmayla birlikte devlet garantilerine baktığımızda devletin kamu hizmetini doğrudan sunan ve bu alanda da işte emir veren, direktif veren, bunu doğrudan yöneten bir devlet olmaktan uzaklaşarak az sayıda kamu hizmetini nitelikli bir şekilde sunması ve geriye kalan hizmet ve işte mal ve hizmet sunumunu da aslında bir takım işte deregülasyonla ya da özelleştirmelerle vesaire özel sektöre terk etmesi gibi bir şey var. Bunun yanında bir aslında governance, yönetişim kavramı da hayatımıza girmiş durumda. Yine orada bir emir veren, hizmet sunan devletle değil de bunun koşullarını düzenleyen, işte birlikte karar alan, kamuyla özel sektörün işbirliği içinde olduğu bir devlet anlayışından söz ediyoruz. Burada da aslında paradigmayı belki iki kavramla açıklamak mümkün olabilir. İşte bir hizmet sunan devlet, bir de garanti eden devlet. Bunları yine İngilizcelerinde ifade edeyim, işte service state ve ensuring state gibi. Yani bir tanesinde doğrudan o hizmeti sunan tek özne olarak karşımıza çıkarken, dolayısıyla bununla ilgili regülasyonun da yoğun olduğu bir şeyken, neoliberal paradigmada bunun koşullarını oluşturan ve bunu finanse eden, garanti eden devlete dönüyoruz. Garanti eden devletin de iki aslında fonksiyonundan söz ediliyor. Etkinleştiren devlet ve mümkün kılan devlet. Yine bunların da İngilizcesini ifade etmeme izin ver lütfen. Ben de hiç böyle aslında sevmem İngilizcelerini ama orada yine bir şey çıkıyor çünkü. Etkinleştiren derken kastettiğimiz activating state, mümkün kılan devlet derken kastettiğimiz enabling state. Yani bir tanesinde mümkün kılanda bu devlet artık özel sektördeki kişileri temel kamu hizmetleri alanında yetkilendiriyor. Onların bunu yapmasını, bu hizmetleri, mal ve hizmetini sunmasını mümkün kılıyor. Diğer yandan da bunu teşvik ediyor, etkinleştiriyor. Dolayısıyla aslında devlet garantileri bu devletin yeni rolleri bakımından bu etkinleştiren yani teşvik eden devlet tarafına oturuyor gibi geliyor bana. Bu bir tarafta. Diğer tarafta da belki borçlanmayla birlikte düşünmemiz gerekebilir. Yani bu kamu hizmetinin finansmanında bunlar eğer koşula bağlı borçlanmalar olarak karşımıza çıkıyorsa borçlanma bağlamındaki değişikliklere de bakmamız gerekir. Sadece şu andaki hakim yaklaşıma yine baktığımızda aslında neoliberal perspektifle uyum içinde olduğunu görüyoruz. Yani devletin o kamu hizmetini neoliberal denklemlerle ve parametrelerle anlamaya başlayınca borçlanmada da şöyle bir mesele çıkıyor. Bu olağanüstü mü önemsiz borç alınabilir ama hukuki usul ve ilkelere uygun işte bir takım mesela 50-18 sayılı kanunun ve bütçe kanunu bütçe kanununda yer alan borçlanma limitine ve usulüne uygun bir borçlanma olması gerekecek vesaire vesaire. Sadece bu da değil, yine anayasadan ülke ekonomisinin yararına ilişkin bir şey çıkarabiliyoruz biz, gereklilik çıkarabiliyoruz. Yine 47-49 sayılı kanundaki yetki meselesinden bir şey çıkarabiliyoruz. Yani borçlanmada da bu kamu hizmetinin yönetiminde de hukuki usuller ekstra önem taşıyor. Mali saydamlık ve hesap verilebilirlik meselesine de değinmek istiyorum. Graeber'in borç kitabını okumuştum. Orada şeyi çok güzel anlatıyordu. Yani dünya ekonomisinin zaten 2/3'ü şu anda borçlarla yürütülüyor. Yani bütün o aslında balon bir borç ekonomisi. Dolayısıyla hani borçlanmanın olağanüstülüğü artık kalmadı. Yani herkes, devletler borçlanıyorlar ve bu hayatımızın bir parçası. Ama işte bunun mali saydamlığa ve hesap verilebilirliğe alan açacak şekilde ve hukuki usullerle yürümesi gerekiyor. Dolayısıyla devlet garantilerinin hani sorduğun soruda neoliberal denkleme oturmasını ben bir o yönetişim kavramının getirdiği yeni devletin yeni rolleri bakımından ele alıyorum. Bir de borçlanma bakımından ele alıyorum. Hep böyle bir aslında birbiriyle ilişkili bir iki kurumla açıklanabilir diye düşünüyorum. Sonra verilecek cevap bu gibi geliyor bana.
Peki o borçlanmadan da devam etmek istiyorum ben ama şu soruyla da birleştirsek belki daha iyi olur. Günümüzde devlet garantisi uygulamaları kısaca nelerdir ve borçlanma bunun neresinde duruyor? Yani orantılı olarak söylüyorum tabii. Sen aslında günümüzdeki istatistiği verdin net bir şekilde. Belki geçmişle de kıyasla bahsedebilirsin. Yani günümüzdeki devlet garantisi uygulamaları ve borçlanma nasıl ilişkileniyor birbirleriyle?
Az önce bıraktığım yerde aslında bugünün hakim borçlanma anlayışında biz biraz kamu tercihi yaklaşımı dediğimiz bir yaklaşımın etkisini görüyoruz. George Mason Üniversitesi'ndeki hocaların da bir etkisi var bunda. İşte hukuk ve ekonomi öğretisinde kesinlikle etkisi var. Kamu tercihi yaklaşımından kastımız şu. Kişiler yani ve devletler yani herhangi bir ekonomik karar veren bütün şeyler ve kişiler bir aslında fayda ve maliyet analizi yaparak karar veriyor. Hani bu rasyonel seçimlere dayanıyor ya yaşantımız, işte ekonominin bize söylediği. Ve bu fayda maliyet hesaplamasında borçlanmalar ve bunu devlet garantilerine de, yani çünkü onlar da koşula bağlı borçlanmalar olduğu için ait görüyorum bu açıklamayı, devlet garantilerine de ait görüyorum. Bir fayda ve maliyet hesabı yapılıyor. Örneğin bir köprü mü yapılacak? Bu köprüyü ben yap işlet devret modeliyle yaparsam ve garanti verirsem gelecek sene yapılacak. Faydayı gelecek sene göreceğim. Ve maliyeti de, bunlar koşula bağlı borçlanmalar olduğu için bu koşul hiçbir zaman gerçekleşmeyebilir. Köprüden gerçekten vaat edilen kadar kişi geçebilir. O hava yolunu, hep hava yolu dedim bugün, havalimanını gerçekten vaat edilen kadar yolcu kullanabilir. Dolayısıyla bu zarar, yani maliyet hiçbir zaman meydana gelmeyebilir. Bunun arasını da açarsam, bu çünkü yap işlet devletlerde, yap kiralı devletlerde sözleşmeler 30-40 yıllık sözleşmeler var, uzun dönemli sözleşmeler. Bunun arasını da açarsam çok basit bir sebepten dolayı benim faydasını gördüğüm şeyin maliyetine katlanma ihtimalim gittikçe düşüyor bu arayı açtığımda. Çünkü hayat kısa. 40 yıl sonra ölmüş olabilirim. Ve ben bu maliyeti işte bir vergi mükellefi olarak kamusal hani, harcamalar bakımından düşünüyorum. Bir vergi mükellefi olarak karşılamak zorunda kalmayabilirim. Dolayısıyla borçlanma bakımından devlet garantilerine dönüp de bugünkü meseleye baktığımızda bu fayda ve zararın arası açılıyor. Ve farkındaysan fayda ve zararın arası açılıyorsa, faydayı çabucak elde ediyorsam, zararı da belki hiç karşılığı, yani maliyeti de hiçbir şekilde katlanmama ihtimalim varsa, bundan daha rasyonel bir şey yok. Yani dolayısıyla benim burada aldığım karar rasyonel ve hakikaten o bütün ekonomik paradigmaya uyuyor. Peki buradaki sorun ne? Adaleti bozan şey bence bugün faydayı bugün elde eden vergi mükellefleri, işte köprüden bugün geçen vergi mükellefleri, bugünkü vergi mükellefleri, havalimanını kullanan bugünkü vergi mükellefleri, ama bunun maliyetine gelecekteki vergi mükellefleri katlanıyor. Bunlar da aslında bizim yaşlanmış hallerimiz ya da çocuklarımız. Dolayısıyla şu anda faydasını gördüğümüz çok büyük bir maliyeti biz belirsiz bir geleceğe erteliyoruz koşula bağlayarak. Bu da gelecekteki vergi mükellefleriyle bugünkü vergi mükellefleri arasında bir aslında adaletsiz bir durum yaratıyor. Vergi hukuku çalışıyorum ve vergi hukukunda tabii ki bugünkü vergi mükellefleri ve gelecekteki vergi mükellefleri diye bir şey yok. Yani vergi mükellefi vergi mükellefidir. Ama burada borçlanma bağlamında böyle bir kuşaklar arası bir belki ya da kuşaklar arası hani belki çok abartı, o kadar da bir uzun zaman geçmiyor ama en azından faydayı elde edenlerle maliyeti üstlenenler arasında bir zaman bakımından ayrım oluyor. Dolayısıyla aslında borçlanma bakımından hakim paradigmada fayda zararı dengelemek için az önce söylediğim şeyleri yapıyor. Yani hukuki usullere uyulmasını bu yüzden istiyor. Mali saydamlığın sağlanmasını, denetim imkanının, hesap verilebilirliğin sağlanmasını bu yüzden istiyor. Şimdi bütün bunları anlatırken bence şey ilk olarak kuramsal sorunu tespit etmiş bulunuyoruz. Burada fayda maliyet bakımından her şey bu kuramdakine uygun bir şekilde gittiğinde bir adaletsizlik doğuyor. Peki yapı bakımından sorunlara bakalım. Yapı bakımından da şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Türk hukukunda devlet garantileri dediğim gibi koşula bağlı, kategorik doğrudan harcamalar değil, koşulun gerçekleşmesi lazım. Örneğin bir yap işlet devlet projesine bakalım. Bir yap işlet devlet projesinde şu andaki kanuni yapımızda 47-49 sayılı kanunda var bunun içinde, başka kanunlarda var. Ben genel hani sayı ve detay vermeden genel çerçeveyi bir örnekle açıklamak istiyorum. Bir yap işlet devlet projesinde üretim girdilerinin temin edilmesini, yani o mal ve hizmetin sunulabilmesi için gerekli malzemelerin temin edilmesini hazine bu riski üstleniyor, garanti ediyor. Özel şirketin uğradığı zararı devlet karşılayacak, devlet hazinesi karşılayacak. İkincisi, öngörülemeyen gereksinimlerden doğan bir kredi alması gerekirse özel şirketin, yani bu hizmeti yürütürken öngöremediği bir ihtiyacı oldu ve bir kredi alması gerekti. Buna biz köprü kredi diyoruz. Bu köprü kredinin ödenememe ihtimalini yine hazine garanti ediyor. Dolayısıyla devlet karşılayacak, hazine karşılayacak. Üçüncüsü, hep bahsettiğimiz mal ve hizmetin talebini devlet karşılayacak. Yani o köprüden, otoyoldan yeterli sayıda insan geçmezse yine zararını özel şirketin devlet karşılayacak bir talep garantisiyle. Dördüncüsü, bir de yani bunlar yetmemiş gibi işletme süresinden önce proje devredilirse, yani daha doğrusu özel şirket bunu yürütemezse, az önce en başta bahsetmiştim, kamu hizmetinin sürekli devam etmesi gerekiyor. Yani bizim sürekli eğitim almamız lazım, işte sürekli otoyoldan geçmemiz lazım, sürekli sağlık hizmetine ihtiyacımız var vesaire. Bunu kesintiye uğratmamak adına yapılmış bir şey, belki iyi niyetli bir düzenleme. Ama düzenleme şu, işletme süresinden önce proje devredilirse şirketin kusuruna bile bakılmadan, yani hani en azından kusuruna bakılabilirdi diye düşünüyorum, kusuruna bakılmadan tüm borçlarını devlet üstleniyor, borç üstlenimi yoluyla. Yani şu anda çizdiğim çerçevede üretim girdilerinin teminini hazine garanti ediyor. Öngörülemeyen gereksinimi karşılayacak köprü garantiyi hazine garanti ediyor. Mal ve hizmetin talebini talep garantisiyle ilgili idare garanti ediyor. Ve bütün bunlardan sonra da yani bütün bu teşvik ve itelemeye rağmen özel sektör yürütemez de kusuruyla hatta işi doğrusunu söylemek gerekirse batırırsa mal ve hizmet sunumu sekteye uğramasın diye bütün borçlarını da yine devlet üstleniyor. Peki bütün bu denklemde yapı bakımından özel sektör paydaşının yani gelen şirketin yapması gereken ne? Öz kaynağının %20'sini masaya koymak. Yani kendisine zaten mevcut olan bir parayı devlete getirmek. Devletin gerçekten bir şirketin öz kaynağının %20'sine ihtiyacı yok. Dolayısıyla yapısal olarak burada şey oluyor. Şimdi hani en başta dedik ya, iktisadi parametrelerle artık neoliberal paradigmada bir belirleme yapıyoruz. Yani kamu hizmeti alanına iktisadi alandan bakıyoruz. Bir takım ekonomik denklemlerle bakıyoruz. Burada aslında o parametre imkanını yitiriyor. Yani bir işte risk paylaşımı ya da işte bir hareketlilik, iktisadi alanda bir hareketlilik yok. Özel şirket bakımından bütün riskler devlette ve yaşanabilecek her şey sabit. Dolayısıyla yani bir parametreden söz etmek de artık mümkün olmuyor. Ben burada hatta şey diyorum, işte neoliberal garanti eden devlet kendi kuyruğunu yiyor diyorum. Çünkü bütün o ekonomik ilkelerden hareket edip de, o kuramdan hareket edip de gelip böyle bir riskin sabit olduğu yapıya saplanıp kalmak dünyanın en tuhaf şeyi olarak karşıma çıkıyor. Bu da yapısal boyutuydu. Şimdi kuramsal olanı tespit ettik, yapısal olanı tespit ettik. Son olarak bir de uygulamadakini tespit edelim. Uygulamada da şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Şimdi az evvel bahsettim, işte hazine geri ödeme garantili dış borçlar 14 milyar 48 milyon dolar. Ve bu gayri safi milli hasılanın %1.74'ü dedim ve buna geri döneceğimizi söyledim. 4 tane şey anlattım ya az evvel yapışlık devlet örneğinde. Oradan gidelim. Oradaki borç üstlenimleri bakımından, yani devletin özel sektörün borçları bakımından üstlendiği miktarı gayri safi milli hasılaya vurduğumuzda %2.29 oluyor. Bu da şu demek, devlet kendi bünyesindeki idarelerin, bakanlıklarının işte vesaire dışarıdan aldığı borçları garanti ettiğinden daha çok özel şirketlerin dışarıdan aldığı borçları garanti ediyor. Dolayısıyla uygulama bakımından da, yani devlet o zaman kendisi için bile yoksa kimin için var, özel şirketler için mi diye sormamızı gerektiriyor. Ve gayri safi milli hasılanın %2.29'u çok büyük bir miktar. Yani belki de işte daha altruist bir yerden bakınca toplumdaki yoksullukların birçoğunu giderebilecek bir miktar. Dolayısıyla böyle bir yerden üstlenimlerin de uygulamada karşımıza çıkması sorun yaratıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar.
Ya çok safça bir soru geliyor aklıma. Devlet bunu neden yapıyor? Yani bunun bir getirisi var mı? Bu kadar borçlanmanın üstüne üstlenmesi kendisinin de pahasına, özel şirketlerin daha karına olacak şekilde hareket etmesinin kendisine nasıl bir getirisi var? Neden böyle bir şey yapıyor?
Bu yani belki de en çok sormamız gereken soru ve gerçekten bu nokta, yani herkesi aslında bu söylediklerimle bu soruyu sormaya yönlendirmeye çalışıyorum diyebilirim. Bu sorunun bence akla mantığa yani yatar bir cevabı verilmiş değil. Çünkü hakikaten yani baktığımızda şu an neoliberal kurguyla birlikte, işte belki o biraz 2008'de dağılmaya başladı. Şimdi Covid'le birlikte daha da belirsiz ve ne olacağı belli olmayan bir yere geldik ama o perspektiften bakınca devletin ekonomik alandan çekilmesini destekliyor aslında devlet garantileri. Dolayısıyla hani ekonomik alanda ne kadar az devlet, o kadar iyi gibi bir düşünceye hizmet ediyor. Yani hani eğer açıklayacaksak öyle açıklayabiliriz. Ama bu başlangıç noktasında, yani teorinin başlangıç noktasında evet, ama dönüp de Türkiye'deki yapıya bakınca yine neoliberal bir yapı değil ki. Talebi garanti eden neoliberal devlet mi olur? Yani bayağı keynezyen bir şey yani talep yönlü olması. Dolayısıyla devletin yine belki de garantiler yoluyla bütün riski üstlendiği yerde de biz tüm bu teorik şeyde, işte ekonomik alandan devletin uzaklaşmasına hizmet ediyor demekle zorlanabiliriz. Zorlanmaya da biliriz çünkü çıkış noktamız da orasıydı. O yüzden ben hani kendi kuyruğunu yiyor diyorum. Çünkü hakikaten bir sarmal yaratıyor bence. Ve devletin bunu neden yaptığına mantıksal bir açıklama veremiyoruz. Siyasi açıklamalar verebiliyoruz, işte daha Türkiye'de işte kamu ihalelerini alan şirketlerin birçoğu, bütün dünyadaki bütün ülkelerin işte kamu ihalesi alan şirketlerinde hep üst sıralara yerleşiyorlar. Yani ilk 10'da 4 şirketimiz var ve bunların hepsinin hani adını vermeye bile gerek yok. Herkes biliyor. Belki de işte bu paranın bir şekilde kamu kaynaklarının onlara aktarıldığı acaba bir yolsuzluk hikayesi mi diye düşünmek gerekiyor ki işte gazeteciler ve ekonomistler aslında soruyu artık buraya getiriyor. Biz de yavaş yavaş buraya hukukçular olarak geriden geliyoruz gibi gözlemliyorum.
Peki bir şey daha soracağım. Somut bir örnekten ilerlersek, somut örneklerden ilerlersek, özellikle kamu projelerinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kullanımı gibi, İstanbul Yeni İstanbul Havalimanı gibi, burada devletin borçlanması ve devletin garanti vermesi konumunu nasıl yorumlarsın?
Senin de söylediğin gibi şey, bunları en başta aslında ifade ederken hep bir ikili ayrımdan, işte hazine garantilerinden ve talep garantilerinden söz ettim. Özellikle bu kamu özel ortaklıklarında karşımıza çıkan şeylerden birisi işte bu mega projelerde, sen de saydın mega projelerdeki talep garantileri. Bunda işte trafik garantisi var, yolcu garantisi var genel olarak ve hukuka uygun olmayarak uygulanan bir de hasta garantisi var. Üç farklı görünümünden şu an söz edebiliriz. Sorduğum projelere özel olarak şey yapacak olursak da yine bunlar hani kamuya kapalı sözleşmelerde düzenleniyorlar ve işte köprü ve otoyolları bakımından trafik garantisi veriliyor. Havalimanı projeleri bakımından İstanbul Havalimanı'nda olduğu gibi, İGAD'da olduğu gibi yolcu garantileri veriliyor. Ve aslında biz bu sayıları bilmiyoruz ama bunlar bir takım başka çalışmalarda ifşa edildiği için hali hazırda ben de dile getirmekte bir beis görmüyorum. Yine gazeteciler de bu sayıları doğruladılar. Örneğin Avrasya Tüneli'nde işte yılda 25 milyon araçlık trafik garantisi verilmiş. İzmir-Gebze otoyolunu bir parçası olarak Osman Gazi Köprüsü'nde günde 40 bin araçlık trafik garantisi verilmiş. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde, 3. köprüde senin de söylediğin, günde 135 bin araçlık trafik garantisi verilmiş. Havalimanı bakımından da ilk 12 yıllık süreçte 6.3 milyar euro sabit gelir garanti edilmiş. Ve sadece dış hat ve transit yolculardan elde edilecek gelirler dahil edilmiş bu garanti kapsamına. Dolayısıyla burada şimdi 3 tane şeyle belki de karşılaştık. Özellikle belki Covid dönemi bakımından da değerlendirirsek, yani sokağa çıkma yasakları var, seyahat yasakları var. Dolayısıyla insanlar bu köprülerden faydalanamıyorlar. İşte otoyollarını, havalimanlarını kullanamıyorlar. Dolayısıyla bunun altında kalıyor şu anda sayılar. Yine bu borçlanma şeyi, hikayesi. Dolayısıyla hani koşullar gerçekleşmiş olduğu için bunlar artık hani koşullu yükümlülük olarak değil, doğrudan artık devletin ödemesi gereken borçlar olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir sorunumuz var. Peki devlet bunu engelleyemez miydi? Aslında bu sözleşmelerde mücbir sebep hükümleri genellikle oluyor. Mücbir sebepte de hani bu yükümlülüğün tamamen ortadan kaldıramazdı ama askıya alabilirdi ve mücbir sebep işte Covid bu durumda ortadan kalktığında devam edecek şekilde süreyi uzatabilirdi. Yani bu süreçte devlet bu garanti ödemelerini yapmayabilirdi. Ama bir önceki soruna verdiğim cevapta da hani devlet bunları neden yapıyor diye sormuştun ya, belki de aynı sebepten, yine siyasi bir yerden ve farklı sayıklarla devlet bunu yapmamayı tercih etti. Yani dolayısıyla şu anda bir Covid sorunumuz var garantili projelerde ve tabii bu garantilerin gerçekleşme sayıları sadece Covid bakımından değil başka zamanlarda da tartışma konusuydu. Bazıları çünkü çok yüksek ve şimdi sana az önce anlatırken şeyi fark ettim. İGAD'a verilen işte sabit gelir garantisi yalnızca dış hat ve transit yolculardan verilmiş. Acaba devlet bu yüzden mi yurt dışından giriş çıkışları kapatmıyor diye başka bir soruyu daha doğurdu. Yani bir takım siyasi başka şeyleri doğuruyor, kararları doğuruyor ve bunlar da belki de böyle günlerde, salgın günlerinde sadece borçlanma ve işte kamu hizmetinin finansmanı bağlamında değil artık sağlığımıza da etki edebilecek bir noktaya çekilmiş oluyor diye düşünüyorum. Son sözlerim de bunlar olsun.
Çok teşekkürler katıldığın için tekrar. Yani konuşulan ama konuşulmayan devlet garantilerini konuştuk. Katkıların için evet. Sağ ol.
Çok teşekkür ederim ben.
Zihni Politik'i dinlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Önerilerinizi, yorumlarınızı ve eleştirilerinizi sosyal medya hesaplarında Zihni Politik hesabını etiketleyerek ya da mesaj göndererek paylaşabilirsiniz. Bir sonraki Zihni Politik'te görüşmek üzere.